Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Âl-i İmran suresinden 146. ila 148. ayetlerin tilavetini İranlı karilerden Ali Parhiskar'dan dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve ke'eyyim min nebiyyin katele ma'ahu كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمْ ثواب الآخرة والله يحب المحسنين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nice peygamberlerle birlikte birçok Rabbani bilginler savaşa girdiler de Allah yolunda kendilerine isabet eden güçlük ve mihnetten dolayı ne gevşeklik gösterdiler ne de boyun eğdiler. Allah sabır gösterenleri sever. Onların söyledikleri, Rabbimiz günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı bağışla, ayaklarımızı bastıkları yerde sağlamlaştır ve bize kafirler topluluğuna karşı yardım et demelerinden başka bir şey değildi. Böylece Allah dünya sevabını da, ahiret sevabını, güzelliğini de onlara verdi. Allah iyilikte bulunanları sever. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi Yücel'e hamd, Resulü ve Fakihli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 29 Behmen 1400 Hicri Kameri 16 Recep 1443 ve Miladi 18 Şubat 2022 Cuma. Muhterem dinleyiciler, az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi romlarından ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Azalları, Yüz Yıl Yüz Gelişme, Umut Işığı ve Kalıcı Yatır isimli programları dinleyebilirsiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerini dinleyeceksiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu sabahki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei direnişin istikbarın heybetini çökerttiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan Çavuşoğlu'na sağlıklar diledi. İran-Ukrayna krizinin barışçıl çözüm için yardıma hazır olduğunu belirtti. İran-Viyana görüşmeleriyle ilgili çarpıtılmış raporların yayınlanmasına tepki gösterdi. Mihal Ulyanov nihai anlaşma için Amerika'nın ilk adımı atması gerektiğini söyledi. Ve Abdülmelik Husi düşmanın savaş silahı halkı boykot etmek ve tefrikadır dedi. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei bölgede gelişen direniş istikbarın heybetini çökerttiğini vurguladı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei Perşembe günü Tebriz halkının Hicri Şems'i 29 Behmen 1356'da gerçekleştirdiği kıyamın yıl dönümü arifesinde Doğu Azerbaycan halkı ile çevrimiçi yöntemiyle gerçekleştirdiği görüşmede bölgede gelişen direniş istikbarın heybetini çökerttiğini ve Amerika karşısında milletlerin dilini açtığını, bu nimetin değerini inkılabı sürdürerek korumak gerektiğini belirtti. Ayetullah Hamenei şöyle devam etti. İnkılabın hedefleri gerçek ve çok yönlü maddi ve manevi kalkınma, sosyal adaletin gerçekleşmesi, ülkenin iktidarı, İslami toplumun kurulması ve nihayetinde büyük ve yeni İslami medeniyetin şekillenmesidir. İranlı bilim adamlarının çeşitli alanlarda dünyayı hayrete düşüren ilerlemesi ve uluslararası merkezlerin itiraf ettiği İran'ın bilimsel büyüme hızının uluslararası ortamların birkaç kat olmasına işaret eden Ayetullah Hamenei şu vurguyu yaptı. İslam İnkılabı ayrıca yol ve baraj inşaatı, sulama, elektrik enerjisi şebekelerini geliştirme, tıbbi ve sağlık hizmetleri sunma gibi temel altyapı hizmetlerinde muazzam ilerlemesi İslam İnkılabı zafere kavuşmasıydı ve cihatçı hareket başlatılmasıydı, gerçekleşmesi mümkün olmazdı. İktisadi baskı ve medya operasyonu, istikbaran İran halkını İslami nizamın da ayrılmak için kullandığı iki temel silah olduğunu kaydeden Ayetullah Meni şöyle ekledi. İnkılap erkanları ve bu inkılabın gelişmesinde rol ifa eden merkezlerin hakkında yalan haberler üretmek ve iftira atmak medya operasyonunda başvurulan yöntemdir. Ayetullah Meni son zamanlarda meclise Anayasayı Kollama ve Koruma Konseyi, İslam İnkılap Muhafızlar Ordusu ve değerli şehit General Hacı Kasım Süleymani'ye iftiralarda bulunmak, bu operasyonda izlenen bazı yöntemler olduğunu belirterek şöyle dedi. Bunlar halkın öfkesinden korkmasıydı. Bunlar halkın öfkesinden korkmasaydı İmam Hümeyni'ye iftira atacaktı ama buna cesaret edemiyorlar.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan Twitter mesajında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na sağlıklar diledi. Türk Dışişleri Bakanı çarşamba günü Twitter'de koronavirüsünün yakalandığını duyurdu. İran Pres Haber Ajansı'na göre İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan perşembe gecesi Twitter mesajında şöyle yazdı. Dostum ve kardeşim Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na acil şifalar diliyorum. İnşallah yakında tekrar faaliyete geri döndüğünü göreceğiz. Türkiye bugünlerde koronavirüsün geniş çapta yayılması nedeniyle çok zor bir dönem yaşıyor. Türkiye'deki resmi kaynaklara göre bu ülkede koronavirüs nedeniyle günlük enfeksiyon ve ölüm rekoru son haftalarda birçok kez kırıldı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kendisi ve eşinin omikron varyantına yakalandığını açıklamıştı.
Türkiye'de son 24 saatte 465.563 COVID-19 testi yapıldı. 92.406 kişinin testi pozitif çıktı. 258 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu covid19.sağlık.gov.tr sitesinden paylaştı. Buna göre son 24 saatte 465.563 COVID-19 testi yapıldı. 92.406 kişinin testi pozitif çıktı. 258 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı 103.988 oldu. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Bülent Ertuğrul bir süre önce yaptığı açıklamada ülkede mevcut hastalık tablosunun yeni yıl kutlamaları ve 15 günlük kış tatili sonucu oluşunu Mart ayına kadar durumun daha da kötüleşeceğini duyurdu.
World Meters Amerika'da koronavirüs kurbanlarının sayısının 955.000'den fazla kişiye yükseldiğini bildirdi. Hali hazırda Amerika hem koronavirüsü vaka sayısı hem de virüs kaynaklı ölüm sayısı açısından dünyada ilk sırada yer alıyor. Güncel istatistiklere göre her dakika en az bir Amerikalı koronavirüsünden ölüyor. World Meter sitesinin bu sabah bildirdiğine göre Amerika'da koronavirüse vaka sayısı 79.915.734'e ulaşırken bunlardan 955.497'si hayatını kaybetti. Amerika'da çoğu eyaletindeki hastaneler şu anda koronavirüsü salgını nedeniyle personel ve yatak sıkıntısıyla karşı karşıya. Amerika Başkanı Joe Biden'in salgını kontrol altına alamamasının yanı sıra hastalığın tedavisi ve önlenmesi için tıbbi ve hastane ekipmanı sağlayamaması kendisine bugünlerde ülke içinde yoğun eleştiri dalgasına neden oldu. Amerika kaynaklarının bildirdiğine göre Amerika omikron odağı haline dönüşüyor.
Razi Aşı ve Serum Araştırma Enstitüsü Araştırma ve Üretim Başkan Yardımcısı yaptığı açıklamada COVPARS Razi Aşısının güvenliği ve etkinliğinin ispatlandığını söyledi. Muhammed Hüseyin Fella Mehrabadi dün İRNA'ya yaptığı açıklamada COVPARS Aşısının güvenliği ve etkinliği klinik çalışmalarının 3. aşamasında kanıtlanmıştır. Genel olarak bu İran aşısının iyi bir güvenlik ve etkinlik sağladığı söylenebilir dedi. Fella şöyle devam etti. Bu aşının klinik denemesinin 3. aşaması başarı ile tamamlandı. Bu aşamanın nihai raporu Gıda ve İlaç İdaresi'ne sunulmuştur. COVPARS Razi aşısı İranlı araştırmacıların çabaları ile klinik denemeye giren 2. İran korona aşısıdır. Bu arada Sağlık Bakanlığı Araştırma yardımcısı Yunus Penahi de yaptığı açıklamada yeni nesil bereket aşısının önümüzdeki hafta klinik deneme aşamasına gireceğini duyurdu. Kov İran bereket aşı üreticisi Şefa Fermet fabrikası daha önce omikron için özel aşının üretildiğini ve hayvanlar üzerinde yapılan testlerde başarılı olduğunu bildirdi. Bu güncellenmiş aşının çalışmalarının ön sonuçları yeni aşı ile omikron varyantı üzerinde %100 etkili olduğunu, zararsızlığının da laboratuvar araştırmalarının muteber sitelerde yayınlandığı belirtiliyor. Omikron için geliştirilen bereket aşının hayvanlar üzerinde yapılan deneme sonuçları, hayvanların %100'ünde hastalığa karşı antikoron oluştuğunu gösteriyor.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Ukrayna Dışişleri Bakanı ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'ın Ukrayna'daki krizin barışçıl çözümüne yardım etmeye hazır olduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan dün Ukraynalı mevkitaşı Dimitri Kolba ile görüşmede İslam Cumhuriyeti Ulusal Günü ve iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin 30. yılı nedeniyle Kolba tarafından gönderilen tebrik mesajı için teşekkür ederek iki ülke kültürel, ekonomik ve ticari alanlarda ikili işbirliği için büyük potansiyele sahiptir dedi. Emir Abdullahyan, Ukrayna-Rusya ilişkilerindeki krize de değinerek gerginliklerin hafiflemesinden hoşnut olduğunu, mevcut durumun diyalog ve diplomatik yollardan ve üçüncü ülkelerin müdahalesi olmaksızın çözülmesini diledi. Dışişleri Bakanı ayrıca bölgede barış ve istikrarın sağlanmasını istediklerini vurguladı. Yapılan telefon görüşmede Ukrayna Dışişleri Bakanı da İran ve Ukrayna'nın her zaman iyi ve istikrarlı ilişkilere sahip olduklarını ve bugüne kadar hiçbir tarafın iki ülke arasındaki iyi ilişkileri etkilemeyi başaramadığını ifade etti. Dimitri Kolba, İran'ın Ukrayna krizi konusundaki ilkeli tutumundan dolayı teşekkür ederek savaş peşinde olmadıklarını, konunun diplomatik yollardan çözülmesini istediklerini belirtti.
Amerikan Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı gelecek günlerde işgal edebileceğine iddia ederek diplomatik çözümün hala mümkün olduğunu söyledi. Biden, Ohio eyaletine yapacağı ziyaret için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin Rusya'nın Ukrayna'ya gireceğini düşünüyor musunuz şeklindeki sorusuna Biden, evet ama şimdi değil, gelecek günlerde yanıtını verdi. Diplomatik çözümün hala mümkün olup olmadığının sorulması üzerine Biden, evet bu mümkün dedi. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken 17 Şubat Perşembe günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamalarda Rusya'nın Ukrayna'yı işgal hakkındaki iddialarını sürdürerek Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yaptıklarını incelemeleri gerektiğini söyledi. Blinken, Washington'un daha önceki sahte ultimatomların son bulmasına rağmen aranan istihbarata göre Rusya güçlerinin artmasının Moskova'nın gelecek günlerde Ukrayna'ya saldıracağını iddia etti. Bu arada NATO Savunma Bakanları toplantısına katılmak üzere Brüksel'de bulunan Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin uydu görüntülerine dayanarak Rusya'nın Karadeniz bölgesinde daha fazla askeri ve hava teçhizatı konuşlandırdığını ve bölgedeki hazırlığını da arttırdığını söyledi. Austin, NATO'nun Rusya'ya uyarılarından tekrarlandığını işaretle NATO'nun askeri hazırlığını artırma yollarını aradı, kendileri ve müttefiklerinin teyakkuzda olmaya devam ettiklerini söyledi. Bundan önce Amerikan Başkanı ve diğer hükümet yetkilileri Rusya'nın 16 Şubat Çarşamba günü Ukrayna'ya saldırıya geçebileceğini iddia etmişlerdi.
Belarus Devlet Başkanı, Batı tehditlerini karşı ülkede nükleer silah konuşlandırma ihtimalinden söz etti. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Perşembe günü Batılı ülkelere seslenen Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko, nükleer silahların ancak Batı'nın tehdit etmesi halinde Belarus'ta konuşlandırılacağını vurguladı. Lukashenko ayrıca Batı tarafından tehdit edilmedikleri sürece Belarus'ta 100 yıl daha nükleer silahlara ihtiyaç olmayacağını söyledi. Belarus ile Batı arasındaki ilişkiler Ağustos 2020 seçimlerinden bu yana gergin durumda. Bu bağlamda Amerika ve Avrupa Birliği Belarus'a suçlamalarda bulunurken Rusya Lukashenko'yu desteklemeye devam ediyor.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sözcüsü dün akşam Viyana görüşmeleriyle ilgili çarpıtılmış raporların yayınlanmasının yanıt olarak Amerika'nın Bercam Anlaşması'na dönüşüne izin veren nihai anlaşmanın yayınlanan çarpık, asılsız rapordan çok farklı olacağını vurguladı. Birkaç saat önce Reuters Viyana anlaşmasının 20 sayfalık belgesine eriştiğini iddia ederek anlaşmanın uygulama aşamasında tarafların artması gereken adımların belirlendiğini ileri sürdü. İran Peres'in belirttiğine göre Said Hatipzade bu konuda attığı tweet'i yanlış haberlerin medya kapsamında yayınlanmasının tehlikeli olduğunu, son günlere yaklaştıkça daha fazla tarifatı beklemek gerektiğini belirtti. Viyana'daki müzakereler İran müzakere ekibinin girişimleri nedeniyle bazı ilerlemeler kaydetti. Fakat Batı'nın özellikle Joe Biden yönetiminin eski Amerikan yönetiminin yasa dışı eylemlerini telafi etme konusundaki isteksizliği ve azami baskı kampanyasının devam etmesi, Washington'un Bercam nükleer anlaşmaya geri dönüşünde bazı şüphelerin uyanmasına ve diyalogların uzamasına sebep olmuştu. İran, İslam Cumhuriyeti sorumluluk sahibi bir ülke olarak Amerika'nın Bercam nükleer anlaşmasının ihlaline taraf olan ülke olduğu göz önüne alındığında yaptırımları kaldırarak anlaşmaya dönmesi gerekenin Washington olduğunu, Amerika taahhütlerinin uygulanmasının da sınanması gerektiğini defalarca belirtmişti.
Viyana merkezli uluslararası kuruluşların Rusya daimi temsilcisi Mihal Ulyanov, Viyana görüşmelerinde İran heyetine desteğini açıklayarak nihai bir anlaşmaya varmak için Amerika'nın ilk adımı atması gerektiğini söyledi. İran'ın bildirdiğine göre Ulyanov dün akşam muhabirlere yaptığı açıklamada Viyana müzakerelerinin nihai aşamasına gelindiğini duyururken İran İslam Cumhuriyeti'nin baş müzakerecisi Ali Bagheri Kenny'nin İran ile ilgili görüşme taraflarının karar alma zamanı geldiğine dair tweetini işaretle Bagheri Kenny'nin görüşlerine katıldığını duyurdu. Yaptırımların kaldırılması müzakerelerinde Çin heyeti başkanı Wang Quan da müzakerelerin tüm tarafların Avrupa Birliği'nin önerdiği metne yanıt verdiğini kaydederek önümüzdeki birkaç günün çok önemli olacağını belirtti.
İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanlığı Samsem'in son istatistikleri İran'daki yabancı yatırımın yaklaşık %136 arttığını gösteriyor. İstanbul Bilidi'ne göre Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan en son istatistikler bu yılın geçen son o yayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla sanayi, madencilik ve ticarete onaylanmış yabancı yatırım hacminin yaklaşık %136 büyümüştür.
Tahran'da üniversite öğrencileri Hindistan hükümetinin tesettürlü kızların eğitim merkezlerine gitmesini engelleme yönelik kararını protesto etmek için Tahran'daki Hindistan Büyükelçiliği önünde toplandı. Son zamanlarda Güney Hindistan'da tesettürlü öğrencilerin Karnataka devlet okullarına ve üniversitelerine girmeleri yasaklandı.
İran'ın Kahire'deki çıkarlarını koruma dairesi başkanı, İslam Ülkeleri Vakıflar Bakanlığı Yürütme Konseyi toplantısının açıklamasına tepki olarak 7 yıl boyunca mazlumca kendini yabancıların gayrimeşru tecavüzüne karşı savunan bir halk, terörist ve saldırgan değil dedi.
Yemen Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri Yemen'e karşı savaşın geniş çaplı olduğunu ve düşmanın yaptırımlar, ekonomi ve halk arasında tefrika oluşturmak ve aralarında düşmanlık yaratmak peşinde olduğunu belirtti.
İşgalci Siyonist rejim askerleri dün akşam gece saatlerinde yine işgal altındaki Kudüs'te Şeyh Cerrah Mahallesi'ne saldırdı. İşgal altındaki Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi son günlerde Siyonist yerleşimciler ve işgalci ordu tarafından Filistinlilere yönelik yaygın saldırılara tanık oluyor.
Ve Tel Aviv sakinleri yaşam ve gıda fiyatlarındaki yoğun artışı protesto etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz, Pakistan Cumhurbaşkanı'nın İran ile ticari ilişkileri geliştirme çözümü başlığı altında. Müzik Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alevi, İran İslam Cumhuriyeti ile ticari ve ekonomik ilişkileri ve işbirlikleri geliştirme ve güçlendirme doğrultusunda Pakistan Merkez Bankası Başkanı, ayrıca Pakistan Milli Gerilla Teşkilatı Başkanı'ndan İran ile ikili ticarete milli ve yerel paralar üzerinden yürütülmesi için gereken tertiplere düzenlemelerini istedi. İran İslam Cumhuriyeti, Pakistan komşu olmaları ve uzun bir sınıra sahip olmalarının yanı sıra Ekonomik İşbirliği Örgütü ECO Bölgesel İşbirliği Birliği'nden de önemli üyeleridir. Ancak İran İslam Cumhuriyeti ile Pakistan arasındaki ticari ilişkilerin düzeyi ve hacmi kabul edilebilir düzeyde değildir. Pakistan meseleleri uzmanı Pir Muhammed Molazehi bu hususta şöyle bir değerlendirmede bulunmaktadır. İran İslam Cumhuriyeti ile Pakistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin istenilen düzeyde gelişmemesinin en önemli nedenlerinden biri, örneğin pirinç ve mandalina gibi benzer ürünlerin üretilmesidir. Ancak ekonomik ve ticari ikili ilişkilerin geliştirilmesi için tamamlayıcı malların üretimine ihtiyaç duyulmaktadır. Siyasi gözlemciler ve uzmanlar açısından inşaat ekipmanı ve malzemeleri gibi alanlarda işbirliği geliştirme kapasitelerinin daha fazla belirlenmesi ve göz önünde bulundurması, İran-Pakistan işbirliğinin gelişmesinde iyi bir sıçrama sağlayabilecektir. Ayrıca daha aktif ve dinamik sınır pazarları ve ülkenin her iki tarafında ekonomik ilişkilerin yayılması, İran ve Pakistan arasındaki sınır ticaretinin güçlendirilmesi bu alanda iyi fırsatlar doğuracak ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri de güçlendirebilecektir.
Pakistan meseleleri uzmanı olan Muhsin Rui Sefat ise bu hususta şöyle diyor. Ülkenin güneydoğu bölgesine yer alan İran'ın en büyük ikinci ili ve Pakistan ile sınırı paylaşan Sistan ve Beluçistan eyaleti de dahil olmak üzere sınır bölgelerinde sınır pazarlarının kurulması ve geliştirilmesi yalnızca yerel ve bölge halkına fayda sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda yerel halkın geçim kaynakları ve gelirleri üzerinde de önemli bir etkiye sahip olur. Bu durum sadece yerel boyutlarla sınırlı kalmayacak ve iki ülke arasındaki ticaretinde gelişmesine büyük katkıda bulunacaktır. Her halükarda Tahran ve İslamabad ekonomik ilişkileri ve ticaret hacmini yılda 5 milyar dolara çıkarmaya kararlı olsalar da ilişkilerin mevcut düzeyi ve seviyesi İran ve Pakistan ekonomileri için hiç de tatmin edici değil ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi özellikle sınır pazarlarında ticari ve ekonomik kapasitelerin daha fazla tanımlanmasını gerektiriyor. Mevcutta ise Amerika'nın İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik ağır yaptırımları ve aynı zamanda Pakistan'ın ekonomik ve para birimi sorunları nedeniyle iki ülkenin ticaret yapmak için yerel ve ulusal para birimlerini kullanması, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin seviyesini önemli ölçüde iyileştirmeye ve arttırmaya yardımcı olacaktır. İslam dünyası ülkelerinin birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılama yaklaşımı batıya olan bağımlılıklarını da azaltabilir. Genel olarak bölge ülkeleri ve hatta dünya ülkeleri ne kadar yerel para birimleri kullanmaya başlasalar dışa bağımlılıkların azalması için de zemin o kadar hazır hale gelecektir. Son 100 yılda ise Amerika ve hegemon devletlerin doları baskı ve yönlendirme aracı olarak kullanması artık açık ve net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda Amerika tarafından son yıllarda büyük baskı gören ve hep yumuşak karnı yani ekonomisi tarafından vurgulamaya çalışılan Pakistan da bu durumun farkına varmış ve elinden geldiğince bu hegemon baskıdan kurtulmaya çalışmaktadır. Pakistan'ın son girişimi de bu bağlamda ve İran ile ilişkilerini güçlendirme bağlamında değerlendirilmelidir.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci yorumumuz Irak Federal Mahkemesi'nin hükmüne güvenliği tepkiler başlığı altında. Irak Federal Mahkemesi son kararına Erbil ile Bağdat arasındaki enerji ihtilaflarına müdahil olup Erbil yerel yönetiminin petrol çıkarma, petrol ihracatı ve yabancı şirketler ve ülkeler ile enerji sözleşmeleri yapmasını Irak Anayasası'na aykırı olduğunu kararlaştırdı ve Kürt bölgesel yönetimini de tüm petrol gelirlerini Irak hükümeti Petrol Bakanlığı'na teslim etmekte mükellef kıldı. Irak Federal Mahkemesi'nin kararı ile ilgili önemli olan nokta ise bu kararın Federal Yüksek Mahkemesi'nin iki Kürt üyesi de dahil olmak üzere 9 hakimin tamamı tarafından imzalanmış olmasıdır. Başka bir deyişle Federal Mahkemenin kararı bu mahkemede herhangi bir itirafla karşılaşmadı. Bu karar Kürt bölgesinin enerji kaynakları konusunda belirleyici bir karar olarak görülüyor. Federal Mahkeme kararı geniş tepkilere yol açtı. Bu tepkiler 3 kategoriye ayrılabilir. İlk tepkiler Kürt bölgesel yerel yönetimine ait. Bu bağlamda bu bölgedeki yöneticiler bu kararı hukuka aykırı buluyor ve bu kararın icraî yönü olmadığını ilan ediyor. Kürdistan Demokrat Partisi lideri Mesut Barzani yaptığı açıklamada Irak Federal Mahkemesi'nin Kürdistan bölgesinin petrol ve doğalgazına ilişkin kararının tamamen siyasi bir karar olduğunu ve Irak Federal Anayasası'na aykırı olduğunu söyledi. Kürt Bölgesel Başkanı Naşirvan Barzani de kararın Erbil ile Bağdat arasındaki petrol ve gaz sorunlarını da daha da kötüleştireceği konusunda uyardı. İkinci kategori tepkiler, Yüksek Mahkeme kararını destekleyen bölgedeki muhalefetten geldi. Bu grup, bu kararın bölgedeki yaygın yolsuzluğun sonucu olduğuna inanıyor. Kürt Bölgesel Parlamentosu'ndaki Adalet Cemaati grubunun üyesi olan Müslim Abdullah, Irak Federal Yüksek Mahkemesi'nin Kürt bölgesi petrolü ile ilgili kararının tamamen doğru olduğunu vurguladı. Ona göre Kürt bölgesi petrol ihracatının paralara yolsuz iktidar partilerine, ailelerine ve insanlarına gidiyor ve hiçbir şehirde Kürt halkı bundan faydalanamamıştır. Müslim Abdullah, Irak Federal Mahkemesi'nin bölge petrol davasının da takibine ilişkin karar ve hükümlerinden uygulanması gerektiğini de sözlerine ekledi.
Değişim Hareketi Irak Federal Mahkemesi'nin Kürtlerin haklarını göz önünde bulundurması gerektiğini vurgulayan açıklamasında, petrol ve doğalgaz yasasının onaylanmasından sonra geçen 15 yılda Ulusal Petrol Şirketi ve Petrol Gelir Fonu'nun kurulmaması, yolsuzluk ve israfın yapılması, şeffaflığın olmaması ve petrol gelirleri hakkında gerekli bilgilerin verilmemesinin kamuoyunun iklim petrol kaynakları dosyasına olan güvenini zayıflattığını belirtti. Kürt bölgesel yönetimine karşı muhalefetten sayılan Yeni Nesil Hareketi lideri Şahsevar Abdülvahid bu hususta şöyle bir tweet attı. Yeni Nesil Hareketi petrol ihracatı ve gelirlerinde bir trend izlemiyor. Aydın bir vizyon düşünemiyoruz. Bu nedenle Irak Federal Yüksek Mahkemesi'nin kararına karşı Kürt bölgesinin petrol politikasını destekleyemiyoruz. Üçüncü kategori tepkiler ise Iraklı şahsiyetler ve Irak'taki Arap veya Kürt olmayan siyasi gruplarla ilgilidir. Bu tepkilerin ortak paydası ülkenin petrol, fosfat, demir ve benzeri doğal kaynakların çıkarması ve satışının Irak Anayasası'na göre yalnızca Irak Merkezi Hükümeti'nin elinde olmasını savunmalarıdır. Bu konudaki en önemli tepki Irak Cumhurbaşkanı ve Yurtseverler Birliği Partisi'nin liderlik konseyinin üst düzey üyesi olan ve bu karara dolaylı olarak destek veren ve gelirlerin yolsuzluk ve israftan arındırılmış bir şekilde vatandaşlara hizmet etmek için kullanması gerektiğini vurgulayan Berhem Salih'ten geldi. Asayip Ehli Hak Hareketi'nin Genel Sekreteri Kays Elhaz Ali, Irak Federal Yüksek Mahkemesi'nin son kararının mahkemenin kuruluşundan bu yana verdiği en önemli karar olduğunu, çünkü Irak'ın üniter bir devlet olarak kalmasının doğrultusunda Irak'ın çıkarına olduğunu söyledi. Irak parlamentosundaki Saad fraksiyonunun bir üyesi olan Hasan el-Kabi de Irak Federal Yüksek Mahkemesi'nin kararlarının tüm siyasi akımları bağladığını vurguladı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsi 29 Behman 1400 Hicri Kameri 16 Recep 1443 ve miladi 18 Şubat 2022 Cuma. ...44 yıl önce bugün Hicri Şamsi 29 Behman 1356'da İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz kenti halkı Kutsal Kum kentinde Hicri Şamsi 19 Zey 1356 yılındaki katliam şehitlerinin anısı için ulema ve din adamlarının davetiyle Tebriz'in büyük camisinde toplandılar. Bu merasim Tağut Şah'ın güvenlik güçlerinin şiddete başvurmaları neticesinde kent üzerinde geniş ayaklanmaya dönüştü. Bu ayaklanmanın has safhaya ulaşması Şah rejiminin paniğe kapılmasına neden oldu ve bu olayı saptırmak için riyakarca davrandı. Tebriz kıyamı aslında İran'da Şah'a karşı kıyamlar ve ayaklanmaların yoğunlaşmasına neden oldu. Tebriz halkının kıyamı İran milletinin Şahlık rejiminin zulmüne karşı uzun vadeli mücadelelerin sürmesinin simgesi haline geldi ve İran'ın Müslüman halkının sonraki kıyamlarına da kaynaklık etti. ...43 yıl önce bugün Hicri Şamsi 29 Behman 1357'de İslam İnkılabı'nın zaferinden bir hafta sonra İslam İnkılabı'nın zaferinde önemli katkıları olan ve rahmetli İmam Hümeyni'ye yakın olan İran'ın önde gelen siyasi, dini ve bilimsel şahsiyetlerden oluşan bir grup İslam Cumhuriyeti Partisi'ni kurdular. Bu partinin kurulmasından güdülen asıl hedef İslam İnkılabı'na vefakar güçler arasında birliktelik ve işbirliğinin oluşması ve İslam hükümetine işlerli kazandırılması ve anayasa uyarınca İslam Cumhuriyeti hükümetinin kurulmasıydı. İslam Cumhuriyeti Partisi'nin ilk kurucuları arasında Şehit Ayetullah Seyyid Muhammed Hüseyin Beyşli, Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi, Ekber Haşimi Refsancani, Seyyid Abdülkerim Ussevi Erdebili ve Muhammed Cevat Bahüner bulunuyordu. ...23 yıl önce bugün 18 Şubat 1999'da Irak'ın önde giren alimlerinden Ayetullah Seyyid Muhammed Sadık Sadr-ı Kutsal Necef-i Eşref kentinde suikaste uğraması sonucunda şehit düştü. Ayetullah Sadr'ın şehadetinden sonra Irak'ın Müslüman halkı geniş protesto gösterileri düzenleyerek ülkenin devrik Saddam rejiminin Ayetullah Sadr'ın şehit edilmesinden sorumlu olduklarını haykırdılar. Saddam rejimi, muhalif grupları, bu diktat rejimin başı Ayetullah Garavi ve Ayetullah Burucerdi olmak üzere din alemlerinin suikaste uğramasındaki rollerini dikkate alarak diktat rejimin Ayetullah Sadr'ın suikaste uğramasından sorumlu olduğunu bildirdiler. ...188 yıl önce bugün 18 Şubat 1834'te 1830 yılından beri Cezayir'i işgal eden Fransız güçleri Emir Abdülkadir el-Cezayir'i güçleri karşısında ağır hizmete uğradılar öyle ki Fransız askerlerin üçte biri ölürken geriye kalanların yarısı da esir düştüler. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Hazırları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Milli Gazete.
AKP'de anket kavgası yaşanıyor.
Cumhuriyet.
Gazeteciye 21 günde ceza isteyen yargı, İBB'deki hırsızlığa 739 gündür dokunmadı.
Karar.
Anayasa Mahkemesi'nden HDP'ye savunma için ek süre.
Şimdi ise hafta içi köşe hazırları. Barış Dostlar, 16 Şubat tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde vergi oranları ve toplumsal adalet başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Temel gıdada KDV oranının %8'den %1'e düşürülmesi ve elektrik faturalarındaki vergiler nedeniyle bir kez daha vergi oranlarını tartışıyoruz. Tartışmalıyız da çünkü ülkemizde vergi yükü emekçilerin sırtında. Toplanan vergilerin %70'den fazlası dolaylı vergilerden oluşuyor. Bu oran OECD ülkelerine %30 kadar, dolaylı vergilerin en düşük olduğu ülkelerden olan Amerika'da ise %20'nin altında diyen yazar yazısına devamında şu ifadelere yer veriyor.
Biliyoruz, bizde vergi düzeni kolay kolay değişmiyor. O nedenle de hangi iktidar yönetirse yönetsin, dolaylı vergilere öncelik veriyor. Paraya sıkıştıkça dolaylı vergileri arttırıyor. Bunun yükü de geniş halk kesimlerinin, emekçilerin, emeklilerin, yoksulların belini büküyor. Kayıt dışı kişi ve kurumların kayıt dışı kazançları sadece vergi adaletini değil, toplumsal adaleti, adil bölünmüşü, hakça paylaşımı da zayıflatıyor. Gelir dağılımındaki adaletsizlik refahı aşağı çekiyor. Kişiler ve kurumlar gelirlerini kazançlarına göre vergi ödemediklerinden varsıl yoksul ayrımı gözetilmeden herkesten aynı oranda alınan dolaylı vergi sınıfsal olarak en alttakileri vuruyor. Yoksulların beslenmesini, barınmasına, giyinmesini, eğitimini, sağlığına yansıyor. Zengin de fakir de suya, doğalgaza, elektriğe, telefona aynı vergi ödüyorlar. Ama artan fiyatlardan ve ödedikleri vergiden aynı oranda etkilenmiyorlar. Vergide adaletin ve eşitliğin aşınması toplumsal barışı ve ulusal birliği de aşındırıyor. Ekonomideki yapısal sorunları saptayan, yanlış ideolojik tercihleri sorgulayan, kamucu, halkçı, toplumcu seçenekleri öneren, ekonomide devletin payının arttırılmasını savunan güçlü bir muhalefet söz konusu mu? Değil. Tarımda kopan genç nüfusu, ekilebilir arazilerin azalmasını, bir türlü tam anlamıyla bitirilemeyen Güneydoğu Anadolu Projesi GAP'ı, beyin göçü konuşmayıp neyi konuşacağız? Yanlış teşvik politikalarını, özelleştirmeleri tartışmayıp neyi tartışacağız? Yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı nasıl arttıracağız? Sözde değil özde, gerçek anlamda yeni, verimli, ulusal bir tarım politikasını, sanayi politikasını, kalkınma politikasını ne zaman gündeme alacağız? Planlamayı yeniden hayata geçirmeden üretimi, tüketimi, enerjiyi, nüfusu, kentleri, köyleri, tarımı, sanayi, hizmetleri, gelir dağılımını, vergi adaletini, verimliliği, ileri teknolojiyi nasıl hayata geçireceğiz? Türkiye'nin asıl bunları tartışması gerekiyor.
Tahran Radyosu.
Faruk Şakır 16 Şubat tarihli Yeni Asya gazetesinde hukuksuzluktan şikayet başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Hukuksuzluktan yana şikayetler arttığına göre idarecilerin intibaha gelmesi gerekecek. Vatandaş zaten şikayetçiydi. Gitgide hukuk uygulayıcılara da hal ve gidişattan yana itirazlarını daha fazla dillendirmeye başlamış görünüyorlar. Anayasa Mahkemesi Başkanı Profesör Doktor Zühtü Arslan'ın Avrupa Konseyi tarafından uygulanan Anayasa Mahkemesi'nin temel haklar alanındaki kararlarının etkili şekilde uygulanmasının desteklenmesi projesi kapsamında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşma bu cümleden sayılabilir diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
İstanbul'da bir otelde düzenlenen toplantıda konuşma yapan Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, Türkiye'de yapılan başvuru sayısının neredeyse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile aynı sayıda olduğuna dikkat çekmiş. Ocak ayında 12 bin bireysel başvuru yapıldığını dile getiren Arslan, haklı olarak bu durumun işleri zorlaştırdığını da söylemiş. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın çizdiği tablo şöyle. Bireysel başvurunun Türkiye'de 2010 anayasa değişikliğiyle sistemimize girdiğini düşündüğümüzde anayasa değişikliğinin gerekçesine bakmak gerekiyor. Bu gerekçeye baktığınızda iki şey olduğu söyleniyor. Birincisi hak ihlali iddialarının ulusal sınırlar içerisinde halledilerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınmasını engellemek, başka bir ifadeyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde Türkiye aleyhine yapılan başvuru sayısını azaltmak ve bununla bağlantılı olarak ihlal sayısını azaltmak. Bu ulusal başvurunun pratik amacı. Tabii bir de ilkesel amacı var. Bu da temel hak ve hürriyetlerin korunmasını, standardını yükseltmek. Gerçekten bütün zorluklara, her geçen gün artan iş yüküne rağmen Türkiye'de bireysel başvuru etkili bir hak arama yolu olarak tesis edilmiştir ve yoluna devam etmektedir. İş yükü dramatik bir boyuta ulaştı. Bugün Anayasa Mahkemesi önünde 66 bine yakın bireysel başvuru bulunmaktadır. Bu rakamın ne kadar korkutucu olduğunu ifade edebilmek için bizim gibi bireysel başvuru sistemini benimseyen ülkelerin başvuru sayısına bakmak lazım. Mesela Almanya ve İspanya Anayasa Mahkemesi bizden çok daha önce bireysel başvuru sistemine geçmiş olmasına rağmen önlerinde bizim başvuru sayımızla karşılaştırmayacak kadar az başvuru var. Şu kadarını ifade edeyim. Ocak 2022 tarihinde bize gelen başvuru sayısı 12 bine yakın. Yani yılın ilk ayı bize 12 bin bireysel başvuru geldi. Bu sayı Almanya ve İspanya Anayasa Mahkemelerine yılda gelen başvuru sayısından daha fazla. Dolayısıyla bu mesele çözülmesi gereken acil meselelerden biri. Anayasa Mahkemesi'nin önüne gelen bir aylık dosya sayısının başka ülkelerin yıllık dosya sayısından fazla olması çok büyük bir kriz ve çok büyük bir derttir. Hukuk sistemi adil şekilde işlemiş olsa bu kadar ihlal müracaatı olur muydu?
Esfender Korkmaz 16 Şubat tarihli Yeni Çağ gazetesinde bu defa seçmen kendi geleceğini oylayacak başlık yazısını okuyucularla paylaşıyor. Aksoy Araştırma Türkiye Monitörü araştırmasının 44 hafta sonuçlarına göre halkın %55'i de erken seçim gerekti diyor. Hükümetin de 60 milyar lira kredi dağıtma kararı erken seçim olasılığını artırdı. Bu defaki seçim siyasi parti tercihlerini gösteren bir seçim değildir. İçinde bulunduğumuz ekonomik ve siyasi sorunlar siyaset tek eksenli hale gelmiştir. Bunun içindir ki sorun muhalefet partilerinin kim oldukları ve ne yapacakları değil, seçmenin ve ülkenin içinde bulunduğu çıkmazdan nasıl kurtulacağı sorunudur diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Ekonomik sorunlar doğrudan halkın yaşamını tehdit ediyor. Yüksek enflasyon halkın %90'ının alım gücünü düşürdü. Geçim sıkıntısı yaşıyoruz. Gelir dağılımı aşırı bozuldu. İktidar, kamu özel işbirliği yatırımları, elektrik dağıtımı, kamu bankaları, devlet imkanları ve belediyeler yoluyla halktan iktidarı destekleyen bir gruba gelir ve servet transferi yapıyor. Bunun içindir ki hükümet gıdada KDV indirim yaptı. Ancak yollarda, köprülerde, elektrik fiyatlarında indirim yapamıyor. Dahası timler oluşturuyor ve piyasaya savaş açıyor. Bu uygulama krizi derinleştiriyor. İnsan hakları, demokrasi ve hukuk düzeninde bozulma yalnızca mağdurları değil, toplum vicdanını rahatsız ediyor. Bank Asya'da hesap açtı diye Muğla'da yaşlı bir ayakkabıcı hapiste öldü ve yalnızca yırtık ayakkabıları kaldı. Buna rağmen FETÖ'ye destan yazanlar bakan oldu. FETÖ'yü terfi için ziyaret ettim diyenler milletvekili oldu. Sedef Kabaş gece saat 2'de evinden alındı. Hakaret suçu terör suçu gibi işlem görüyor. Anayasa Mahkemesi Başkanı önümüzde 65 bin başvuru var. Bu kadar hak mağdurunun olması toplumda bu süreç yarın kime ne getirir endişesi yaratır. Belediyelere ve FETÖ bağlantılı bazı şirketlere kayyum atanması yerli ve yabancı sermaye için mülkiyet endişesine neden oldu. Yabancı sermaye gelmiyor, yerli sermaye çıkıyor. İçinde bulunduğumuz ekonomik, hukuki, siyasi ve sosyal sorunlar başkanlık sistemiyle geldi. Bu sorunları yaratan siyasi iktidarın geçmişteki krizlerde olduğu gibi bir istikrar programı hazırlaması gerekir ama yapmıyor. O zaman muhalefet partilerinin ekonomik programlarını tartışma lüksümüz yok demektir. Dahası AKP'den ayrılanları, mevcut parti içindeki hizipleri, geçmişte yaşananları öne çıkararak bu kritik eşikten çıkmalıyız. Özetle bu seçimde kendi geleceğimizi oylayacağız. Bugünün küçük hesaplarından kurtulup mutlu yarınlarımız için oy vermeliyiz.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça'da Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Farsça'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Farsça'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yüzyılda yüz gelişme.
Değerli dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli dizi sohbetimizin 37. bölümüyle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Hicri Şemsi 1357 yani 1978 ila 79 yılındaki Ramazan gelişmelerini ele almak istiyoruz.
Geçen bölümlerde de değindiğimiz gibi Hicri Şemsi 1357 Ramazan ayı Pehlevi rejiminin yolsuzlukları ve cinayetlerini ifşa etmeleri ve İslam inkılabının amaçlarını halk için aydınlatmak amacıyla dini konuşmacılar için eşsiz bir fırsattı. Bu bağlamda mübarek Ramazan ayının başlamasından birkaç gün önce İsfahan halkı, şehrin cuma namazı imamı Ayetullah Tahiri'nin tutuklanmasından dolayı dükkanları, mağazaları kapatıp gösteriler yaptılar. Bu gösteriler ise Ramazan ayında şiddet olaylarına da yol açtı.
Şehrin en tanınan ve en devrimci alimlerinden biri olan Ayetullah Hademi, evinin etrafında toplanan insanlar oturma eylemi yapmışlardı.
artık bu nokta devrimci sloganların atıldığı ve devrimci konuşmaların yapıldığını, şaha karşı ilanlar ve kağıtların dağıtıldığı bir noktaya dönüşmüştü. Bu geniş çaplı oturma eyleminin son gecesinde insanlar evlerine dönmek istediklerinde askeri birlikler ve teçhizatlar ile karşılaştılar. Askeri birlikler acımasız bir şekilde insanlara kurşun yağdırdılar ve insanlar da gösterilerine devam ettirip hükümet sembollerini ve içki mekanlarına saldırılar gerçekleştirdiler.
Bu halk gösterileri aynı gecenin ertesi gününde daha da geniş çaplı bir şekilde devam etti. Öyle ki artık ordu da direkte insanları bastırmak ve müdahalede bulunmak için sokaklara indi. İsfahan halkının daha şiddetli davranarak gösterilerini artırmasından korkan kana susamış Pehlevi rejimi yönetimi 11 Ağustos 1978'de bu kahraman ve direnişi şehirde sıkı yönetim ilan etti. Her fırsattan Pehlevi rejiminin kara yüzünü ifşa etmek için yararlanan İslam İnkılabı kurucusu İmam Hümeyni İsfahan halkının katliam edilmesiyle ilgili mesajında şöyle yazdı: "Bu zalim ve gaddar yönetim iktidarda bulunduğu sürece felaketler peş peşe, musibetler ard arda, havadisler arka arkaya gelecektir."
İsfahan olaylarından bir hafta sonra 19 Ağustos 1978'de İran'ın güneybatı şehirlerinden Abadan'da herkesi şoke eden bir başka olay yaşandı. Yaklaşık 700 kişi sinemada film izlerken birdenbire ateşin içinde yangının kuşatması altında kaldı. Kapılar kilitlenmiş ve kaçış yolu yoktu. İtfaiyenin olay yerine gecikmeli olarak vardığında, yangını söndürmeye başladığında zaten sinemada bulunan 377 erkek, kadın ve çocuk feci bir şekilde can vermişti. Geri kalanlar ise ağır şekilde yanmışlardı. Muhammed Rıza Pehlevi rejiminin bu olayı dini düşüncelere sahip devrimcilere atfetmesi sinsi bir plan çerçevesinde sinemanın kundaklandığını gösteriyordu.
Pehlevi rejimi elebaşısı Muhammed Rıza Pehlevi bu feci olayın bir gün öncesinde yaptığı röportajda şöyle bir açıklamada bulunmuştu: "Kara irticanın ülkede büyük bir dehşet yaratmasından korkuyorum." Aslında Muhammed Rıza Pehlevi'nin kara irticadan kastı İmam Hümeyni ve yarenleriydi. Ancak rejimin canili ve taş kalpliliğinden haberdar olan insanlar hemen bu insanlık dışı ve cinayet dolu eylemin tezgah ve kumpas olduğunun farkına vardılar. Ülkenin üzerinde farklı şehirlerde birçok taziye töreni düzenlendi. Bu törenlerin çoğu şiddet olayları ile sonuçlandı. Çünkü rejim güçleri insanları susturmaya çalıştı. İran'ın güney batısındaki Abadan halkı ise şaha karşı öfke püskürten gösteriler yaptılar. İmam Hümeyni ise yayınladığı mesajında Abadan'daki sinema kundaklanması faciasında insanların katliam edilmesinin rejimle ilgili olduğunu ve rejimin bu cinayetin faili olduğunu belirttiler.
Pehlevi rejimine karşı gösteri ve protestoların yoğunlaşması, özellikle de Abadan'da sinemanın kundaklanmasının olumsuz etkilerin ardından Şah, muhalefetin sesini susturmak için barışçıl görünen bazı reformlar yapmaya karar verdi. Bu hedefe ulaşmak için Başbakan Cemşid Amuzgar, eski Başbakan Emir Abbas Hüveyda'nın kaderini paylaştı ve Şah'ı aklamak için suçu üstüne aldı. 27 Ağustos 1978'de istifa etti ve yerine 15 yıldır Senato'nun başkanı olan Cafer Şerif İmami getirildi. Şerif İmami hükümetini ulusal uzlaşı hükümeti olarak adlandırdı ve yaptığı açıklamada devrimci halkı yatıştırmak ve sakinleştirmek için kendini dindar ve hoşgörülü ilan ederek sözde geçmiş olayların faillerini cezalandırmayı amaçladığını ve protestocu halkın taleplerini karşılamak istediğini öne sürdü.
Yeni başbakan sözde iyi niyetini göstermek, demagojik ve formalite bir eylemde bulunarak içki dükkanlarının ve kumarhanelerin kapatılmasını ve İran takviminin imparatorluk takviminden Hicri Şemsi'ye geri dönmesini emretti. Bu arada İmam Hümeyni'nin rejimin bu yeni oyununa tepkisini belirlemek için tüm gözler Necef'teydi. Bu yozlaşmış rejime gençliğinde aşina olan ve yıllarca ona karşı savaşan İmam Hümeyni, bu bağlamda yayınladığı mesajında Şah'ın yeni politikasının suçlarını sürdürmek için kötü bir oyun olarak nitelendirdi ve bu komplo politikasının arka planını halka ifşa etti. Bu şekilde devrimci halk mücadeleyi sürdürmekte daha kararlı hale geldi ve Pehlevi diktatörlüğü onları ezmeye ve öldürmeye daha kararlı oldu.
Tahran Radyosu.
Mübarek Ramazan ayını maneviyatı ve devrimci aydınlanma ruhuyla geride bırakan Müslüman İran milleti, Ramazan bayramını büyük bir destanla sonlandırdı. Bayram namazının ardından yurt genelinde vatandaşlar gösteri yaptı. Tahran'da kentin kuzey bölgelerinden birinde iki ünlü devrimci din adamı olan Ayetullah Mufaddih ve Hucetul İslam Bahuner'in imametinde namaz kılındı. Ardından yüz binlerce kişi bu konuşmanın ardından örnek bir düzen ve teşkilatla şehrin güneyine yürüdü ve protesto yapmaya başladı.
Şah ve Pehlevi hükümetine karşı sloganların eşlik ettiği bu büyük gösteri yola çıkan halktan da destek aldı. Ve coşkulu bir tepkiyle de yürüyüş çığ gibi büyümeye başladı. Bu sırada halk kendilerince karşı koyamayan askerlere ulaştığında ilginç ve tedbirli bir hareketle onlara çiçek vermişler. Onlara kardeş diye hitap etmişler, hatta kucaklamışlardı. Devrimcilerin bu görkemli yürüyüşü 12 saat sonra Tahran'ın güneyine sona erdi. Rejim karşıtı bu hareketin büyüklüğünü ve önemini bilen İmam Hümeyni, bunu hükümete karşı rejim aleyhinde yapılan değerli bir girişim ve ibadet olarak nitelendirdi ve yakın gelecekte halka bir kez daha zafer vaadinde bulundu.
Ramazan bayramında halkın rejime karşı gösterdiği güç gösterisinin etkisi 3 gün sonra önde gelen din adamlarının daveti üzerine bu kez Tahran'da yaklaşık 2 milyon nüfuslu o destansı yürüyüşlerin tekrar olunmasına neden oldu. Kalabalık bir kez daha kuzeyden güneye başkentin sokaklarına indi ve Şah'ın birlikleri bu sefer tam güç sokaklara inse de kalabalık hala orduyla dayanışma içinde slogan attı.
Orduyla barışçıl bir şekilde başa çıkmak İmam Hümeyni'nin tavsiyesi üzerineydi. Bu da İmam Hümeyni'nin silahlı mücadele aramadığını, aynı zamanda ordunun tamamını devrime çekmeyi amaçladığını gösterdi. Bu büyük şahsiyet ordunun ve özellikle askerlerin milletten parçası olduklarını çok iyi biliyordu ve halkta karşı karşıya gelmeleri rejimin yüksek askeri yetkililerinin katı emirlerinden kaynaklanıyor olduğunun farkındaydı. Bu nedenle İmam Hümeyni Ramazan bayramı yürüyüşü vesilesiyle yaptığı mesajında halkı askere saygı duymaya çağırmış ve karşılıklı olarak orduyu devrimci halka katılmaya çağırmış ve şöyle buyurmuştu. Vatana canını veren, ülkesi için fedakarlığa hazır olan siz ey askerler, ayağa kalkın, aşağılama ve esaret yeterlidir. Sevgili millette bağınızı kuvvetlendiren ve yamacı bir ailenin yaşamı için oğullarınızı ve kardeşlerinizi öldürmeyin. Devrimin bilge liderinin bu stratejisi çok etkiliydi ve İslam İnkılabı zaferinde büyük rol oynadı.
Değerli dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsudi.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden de mesajlarınızı gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Umut Işığı.
Muhterem dinleyiciler, Umut Işığı isimli dizi sohbetimizin 23. bölümüyle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Gaybet-i Suğrasından bahsedeceğiz.
Bir önceki bölümde de belirttiğimiz gibi İmam Zaman Aleyhisselam'ın ilk özel temsilcisi olan Osman bin Said Amri, Gaybet-i Suğra döneminin ilk yıllarının fitnelerini güçlü bir şekilde ve ustalıkla göğüs gerdi. Tabii ki yine Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın imameti hakkında insanları şaşırtan ve yanıltan sapkınlar, vakınlar vardı. Osman bin Said'in ölümüyle İmam Mehdi Aleyhisselam onun güvenilir, erdemli ve dindar oğlu Muhammed bin Osman'ı seçti. Muhammed her zaman bilge ve asil babasının yanındaydı ve aynı zamanda İmam Hasan Askeri Aleyhisselam temsilcilerinden biriydi. Bu nedenle İmam Hasan Askeri Aleyhisselam Şii büyüklerinin toplantısında şöyle demişti. Osman bin Said Amri'nin benim vekilim, oğlu Muhammed bin Osman'ın da oğlumun vekili olduğunu bilin. Sizin Mehdi'niz olan oğlumun vekili onun oğludur.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam ilk özel vekilinin vefatından sonra oğlu Muhammed bin Osman'a taziye mesajı göndermiş ve sevgili babasını överek şunları yazmıştır. Onun yaşadığı saadet Allah-u Teala'nın ona senin gibi bir oğul vermesiydi. onun yerini alacak ve onun emriyle yerine oturacaksın ve onun için ilahi rahmet dileyeceksin. Buna ilaveten Muhammed bin Osman, ulema ve halk arasında da adaleti, takvası ve güvenilirliğiyle tanınırdı. Ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ikinci özel temsilcisi olarak kabul edilen seçkin ve güvenilir bir kişiliğe sahipti. Yaklaşık 40 yıl boyunca bu hassas sorumluluğu itidal, incelik ve ihtiyatla yerine getirmiş, dönemin imamının emirlerini doğru bir şekilde yerine getirmek için büyük çaba sarf etmiştir.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ikinci özel temsilcisi, bazı kimseler arasında İmam Zaman Aleyhisselam hakkında hala şüphe ve kuşkunun olduğu bir durumda göreve başlamıştı. Ancak o babasının aydınlatma çabalarına vekalet yapısı ve alim ve düşünürlerden yararlanarak devam etti ve insanlara dolaylı şekilde önderlik etmeye devam etti. Tabii ki Muhammed bin Osman'ın kendisi de yüksek bir bilimsel konuma sahipti. Kitapları bile vardı. Uzun süre vekil olarak görev yaptığı dönem boyunca vekalet mesleğini güçlendirme ve daha kesin örgütlenmeye ek olarak temsilcilerinin sayısını artırma fırsatı buldu. Böylece Bağdat'taki karargahında yaklaşık 10 temsilci ve yardımcı bulundurdu.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın özel temsilcisinin en önemli görevi, İmam Mehdi Aleyhisselam ile halk arasında ilmi, mali ve siyasi alanlarda sağlıklı ve güvenli bir ilişki kurmaktı. Muhammed bin Osman bu görevi iyi bir şekilde yerine getirdi ve imamın görüş ve emirlerini insanlara hidayet olmaları amacıyla iletti. Bahsedildiği gibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kısa süren Gaybet-i Suğra döneminde Abbasi hükümeti zayıflamış ve topraklarının farklı yerlerinde çeşitli ayaklanmalar ve isyanlar yaşanmış ve toprakları bölünmüştü. Tabii ki bu gelişmeler zirveye ulaştıkça Ehl-i Beyt taraftarlarına yönelik güvenlik önlemleri ve baskıları kitlesel bir ayaklanma başlatmamalarını önlemek için artırıldı. Dönemin ikinci imam vekili Abbasi'nin yönetimi süresine denk gelen görev süresinin ilk yıllarında daha fazla hareket özgürlüğüne sahipti.
Tahran Radyosu.
Hüseyin bin Ruh el-Nubati, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın üçüncü özel temsilcisiydi. Muhammed bin Osman ona büyük bir güven beslemiş ve hayatının sonunda halifine önemli görevler emanet ederek özel temsilcili ve vekil olması için zemin sağlamıştı. Hicri kameri 305'te Cemadiyul Evvel sonunda kesin ölüm tarihini İmam Mehdi Aleyhisselam aracılığı ile öğrenen Muhammed bin Osman ölüme yaklaşırken bir grup Şii büyüklerine çağırdı. Hazreti Veli Asr'ın Hüseyin bin Ruh'u vekili olarak katacağını duyurdu. Hüseyin bin Ruh'un mektubuna cevaben Hazreti Mehdi Aleyhisselam şöyle onu övmüştü. Onu tanıyoruz. Allah ona iyiliğini ve hoşnutluğunu göstersin. Başarı ve mutluluk versin. Üstlendiği görevde biz ona güveniyoruz. Bizim nezdimizde onun sevilen bir mevki ve makamı var.
Yeni seçilen vekil, dindar, akıllı, ileri görüşlü bir alimdi ve ilmi mevkisi de yüksekti. Hüseyin bin Ruh'un 21 yıllık özel temsilciliği döneminde çeşitli iniş ve çıkışlar yaşandı. Kariyerinin ilk yıllarında durum nispeten sakindi ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın tanıtılması ve insanların vekalet ağı aracılığıyla onunla bağlantı kurması için şartlar uygundu. Özellikle Ali Fırat Şii Hanedanı'nın Abbasi Divanı etkisi bu durum daha netti. Ancak Hicri Kameri 312'de bu hanedanın üyeleri muhalefetle işbirliği yaptıkları için tutuklanıp hapse atıldıklarında Hüseyin bin Ruh aynı temelsiz suçlamayla 5 yıl hapse mahkum edildi. Ancak Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın 3. vekilinin hapsedilmesinin faillerinin devrilmesinden sonra yine Hicri Kameri 317'de salıverildi ve faaliyetlerine devam etti.
Bin Ruh döneminin en büyük fitnelerinden biri Muhammed bin Ali Şalamagani'nin sapmasıydı. Önde gelen bir alim ve İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın ashabından ve sahibi zamanın ilk temsilcilerinin seçtiklerinden biriydi. Hırs duygusundan dolayı imamın 3. özel vekili seçilmeyi bekleyen bu şahıs Hüseyin bin Ruh'un bu göreve atanmasından sonra kıskançlık nedeniyle sapmaya başladı. Tabii ki Şalamgani ilk başta kendisini kurnazca temsilcisi olarak tanıttı. Ancak yavaş yavaş İmam Zaman Aleyhisselam'ın özel vekâletine sahip olduğunu ardından da vaat edilen Mehdi olduğunu iddia etti. Hüseyin bin Ruh'un hapsedilmesiyle bu sapkın fikirlerini yaymak için fırsatı ele geçiren bu şahıs hatta Beni Abbas hükümeti içinde taraftarlarını etrafına toplamaya başladı. Ancak Şalamgani'nin fitnesini öğrenen Hüseyin bin Nuh, saptığını ortaya çıkardı ve vekalet ağına onun sapkın düşüncelerini de halka açıklamalarını emretti.
Bu sırada Hazreti Mehdi Aleyhisselam tarafından Şalamgani'ye yanlış düşüncelerini ve sapkınlığını anlatan bir mektup gönderildi. Bu mektupta şu ifadelere yer verildi. Lanetler olsun Allah'ın gizli açık her daim laneti onun ve ona uyanların üzerine olsun. Onunla ilişkileri olanlara lanetler olsun. Nihayet Hüseyin bin Ruh el-Nubahdi 21 yıl boyunca büyük imamına samimi hizmetinden sonra Hicri Kameri 326'da öldü ve vefatından önce kendi adına Ali bin Muhammed Samurra'yı 4. özel temsilcisi olarak tanıttı. Sahib-ü Zeman'ın bu salih ve güvenilir vekili, Abbasilerin baskı ve zulmünün çetin şartlarında görevini incelik ve gizlilikle yerine getirerek Gaybet-i Suğra döneminin sonuna gelindiğini de ilan etti.
Sohbetimizin sonunda İmam Mehdi Aleyhisselam'la ilgili dualardan birini okuyoruz.
Allah'ın halefi olan, babalarının halefi olan, insanları Allah'a hidayet eden, imamların halefi olan, sırlar ve gizemlerin bekçisi olan, Allah'ın özel kulu ve seçkin kulu olan, sana selam olsun.
Muhterem dinleyiciler, Umut Işığı isimli dizi sohbetimizin 23. bölümünün de sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktarıyoruz. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, aydınlatıcı beyanatında Hazreti Ali Aleyhisselam'ın gözünden hükümetin değersiz olduğuna değinerek halkı ısrarı üzerine hükümeti kabul ettiğini belirtiyor. Bugünkü kısa sohbetimizde İslam İnkılabı rehberinin konuşmalarından naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam binlerce ölüyle yaşanan üç büyük askeri savaşın sığdığı bu hükümeti siz Nehrül Belaga'da bakın bu hükümeti küçümsediğini gösteren ifadelerle tanıtıyor. Bir kez onu İbni Abbas'a hitaben yamalanmış ayakkabısının bağcığından daha değersiz biliyor. Bir yerde ise işte bu hükümet hakkında şöyle diyor: senin dünyan bütün ziynetiyle benim için keçinin burnundan çıkan sudan daha değersizdir. Bir keçinin aksırmasından çıkan o rutubetin ne kadar hayati değeri vardır? Hiç, buyuruyor ki, Ali için bu hükümet, bu güç, bu tahta oturmak bundan daha az ve daha önemsizdir. Bir yerde aynı hutbede hükümeti neden kabul etmediği için şöyle istidlal ediyor: eğer orada bulunanların biat etmeye hevesli kitleler varlığı ve bir yar ve yaverin varlığı için bana hüccetin tamamlanması olmasaydı, baktım halk gelmiş ısrar ediyorlar, desteklerini sunuyorlar, kabul ettim. Yine buna sebep olarak ayrıca Allah'ın her ümmetin alimlerinden aldığı ahd yüzünden zalimin zulmüne, masumun ve zulme uğrayanın açlığına sessiz kalmasınlar. Buyuruyor ki Allahu Teala alimlerden dünya bilginlerine görev belirlemiştir ki zalimin tokluğu ve mazlumun açlığı ve yoksulluğuna sabretmesinler, tahammül etmesinler. İşte bunlar Emirül Mü'minini hükümete çeken şeylerdi ya da onun aleyhine fesat yapanlara karşı direnmek, dayanmak, hatta askeri savaşa çekenlere, yoksa hükümet Emirül Mü'minin için değersizdi. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız önemli haber özetleriyle son buluyor. Amerika'da korona kurban sayısı 955 bini aştı. Covfars, razi aşısının güvenliği ve etkinliği bildirildi. İran-Ukrayna krizinin barışı çözümü için yardıma hazır olduğunu bildirdi. Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya gelecek günlerde işgal edebileceğini iddia etti. Belarus'un batıya karşı nükleer silah konuşlandırma ihtimali olduğu bildirildi. İran'ın Viyana görüşmeleri ilgili çarpıtılmış raporların yayınlanmasına tepki gösterdi. Ulyanov nihai anlaşma için Amerika'nın ilk adım atması gerektiğini söyledi.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızın sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faksla yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.